Gülün Adı, Umberto Eco, 8. Ayrım. Sonunda Aziz Francesco geldi ve kilisenin ilkelerine ters düşmeyen bir yoksulluk sevgisi yaydı. Onun çabasıyla kilise bu eski akımların davranış ciddiliği çağrılarını kabul ederek, işlerinde yuvalanmış düzensizlik öğelerini ayıkladı. Bunun ardından bir alçak gönüllülük ve ermişlik döneminin gelmesi gerekirdi. Ama Fransiskan tarikatı büyüyüp, en iyi insanları kendine çektikçe çok fazla güçlü ve dünyasal işlere bağlı bir duruma geliyordu. Bu nedenle birçok Fransiskan hareketi bir zamanlar sahip olduğu arılığa yeniden kavuşturmak istediler. Daha benim manastırda bulunduğum sıralarda dünyanın dört bir yanına yayılmış 3000'e aşkın üyesi olan bir tarikat için oldukça güç bir şey. Ama durum böyleydi ve Aziz Francesco'nun birçok rahibi tarikatın daha şimdiden düzeltmek için ortaya çıktığı kilise kurumlarının niteliğine büründüğünü söyleyerek benimsediği kurallara karşı çıkıyorlardı. Ve bunun daha Francesco'nun sağlığında böyle olduğunu, onun sözlerine ve amaçlarına ihanet edildiğini söylüyorlardı. O sıralarda birçok rahip, kendisinde peygamberlik ruhu olduğuna inanılan Siteoxlu Joachim adında bir rahibin 12. yüzyıl başlarında yazmış olduğu kitabı keşfetmişti. Gerçekten de Joachim, uzun zamandan beri sözde havarilerin davranışları yüzünden bozulmuş olan İsa'nın ruhunun yeryüzünde yeniden gerçekleştireceği yeni bir çağın gelişini önceden görmüştü. Öyle olaylardan söz etmişti ki, onun bilincine varmaksızın Fransiskan tarikatından söz ettiği herkese açık görünmüştü. Bunun üzerine birçok Fransiskan öyle büyük bir sevince kapılmıştı ki, yüzyılın ortalarında Sorbonlu din bilginleri Joachim denen rahibin öğretilerini mahkum etmişlerdi. Ama öyle görünüyor ki bunu yapmalarının nedeni Fransa Üniversitesi'ndeki Fransiskenlerin ve Dominikenlerin gereğinden çok bilgili olmaları dolayısıyla sapkın olarak bir yana atılmalarının istenmesiydi. Dipnot: Dominikenler, vaizler ya da kara rahipler de denen Aziz Dominik tarafından 1215'te kurulmuş olan bir tarikat. Bu tasarı gerçekleşemedi. Bu da kesinlikle sapkın olmayan Aquinoğlu Tommaso ve Bagnariolu Bonaventura'nın yapıtlarının yayılmasına izin verdiğinden kilise için çok iyi oldu. Bundan da Paris'te de bir düşünce karmaşası olduğu ya da birisinin düşünceleri kendi amaçları için karıştırmak istediği açıkça anlaşılmaktadır. Sapkınlığın Hristiyanlara yaptığı kötülük de budur. Kafaları karıştırmak ve herkesi kendi kişisel çıkarı için sorgucu olmaya kışkırtmak. Çünkü o sırada manastırda gördüğüm, şimdi anlatacağım şeyler, sapkınları yaratanların çoğu kez sorgucular olduğunu düşündürdü bana. Yalnızca sorgucuların, sapkınların bulunmadıkları yerde onların var olduğunu tasarlamaları anlamında değil, sorgucular, sapkın kokuşmuşlukları öylesine şiddetle bastırıyorlardı ki birçok kimseyi sorguculara duydukları nefret yüzünden sapkınlara katılmaya itiyorlardı. Gerçekten şeytanın tasarladığı bir döngü. Tanrı bizi korusun. Ama ben Joachim yanlılarının sapkınlığından, eğer böyleyse, söz ediyordum. San Doninolu Gerardo adında bir Fransiskenin Joachim'in görüşlerini dile getirdiği bir minorit çevresini derinden etkilediği görüldü. Böylece bunların arasında sonradan tarikatın başkanı olan Bonaventura'nın tarikatı yeniden örgütleme girişimine karşı eski kuralı destekleyen bir grup ortaya çıktı. Geçen yüzyılın son 30 yılında Lyons Genel Danışma Kurulu'nun Fransiskan tarikatını onu ortadan kaldırmak isteyenlerden kurtararak daha eski tarikatların yasası uyarınca kullanımındaki tüm malların mülkiyetini tarikata vermesi üzerine Marşa'da bazı rahipler baş kaldırdılar. Çünkü bir Fransiskenin ne kişisel, ne manastır, ne de tarikat olarak hiçbir mala sahip olmaması gerektiğinden, kuralın ruhuna kesinlikle ihanet edildiğine inanıyorlardı. Bu rahipler ömür boyu hapse atıldılar. Bana hiç de İncil'e aykırı şeyler öne sürüyormuş gibi görünmüyorlar ama işin içine dünyasal nesnelerin mülkiyeti girince, İnsanların adalete uygun olarak akıl yürütmeleri güçtür. Yıllar sonra tarikatın yeni başkanı Raimondo Goffredi'nin bu tutukluları Ancona'da bulduğunu ve onları salıvererek Tanrı keşke hepimize ve tüm tarikata böyle bir suçla lekelenmeyi nasip etseydi dediğini anlattılar. Bu, sapkınların söylediklerinin doğru olmadığının ve kilisede hala büyük erdem sahibi kişilerin bulunduğunun bir belirtisidir. Serbest bırakılan bu tutuklular arasında bulunan Angelus Clarinus adında biri, sonradan Joachim'in görüşlerini yayan Provence'li bir papaza Pierre Coulier'e, daha sonra da Caselli Ubertino'ya rastladı ve böylece tincilerin hareketi doğdu. O yıllarda Moranelli Pietro adında çok ermiş bir keşiş, Celestinus adıyla papalık tahtına çıktı ve tincilerin içi rahatladı. Bir ermiş gelecek denmişti ve İsa'nın öğretilerini izleyecek, bir melek yaşamı sürecek, titreyin ey yozlaşmış rahipler. Celestinus belki de gereğinden çok bir melek yaşamı sürdürdü ya da çevresindeki piskoposlar gereğinden çok yozdular ya da daha şimdiden imparator ve öteki Avrupa krallarıyla bitmez tükenmez bir savaşın gerginliğine katlanamıyordu. Gerçek şu ki Celestinus tahttan feragat etti ve inzivaya çekildi. Ama onun bir yıldan daha kısa süren saltanat döneminde tincilerin tüm düşleri gerçekleşti. Celestinus'a başvurdular. Celestinus onlarla Münzevi Celestinus'un rahip ve yoksulları denen topluluğu kurdu. Öte yandan Papa'nın Roma'nın en güçlü kardinalleri arasında arabulucu rolü oynaması gerekirken, bu kardinaller arasında örneğin bir Kolonya ya da Orsini gibi gizli gizli yeni yoksulluk eğilimlerini destekleyenler vardı. Aşırı bir zenginlik ve devdebe içinde yaşayan çok güçlü insanlar için gerçekten tuhaf bir seçimdi bu. Onların tincileri yalnızca siyasal amaçları için mi kullandıklarını, yoksa tinci eğilimleri destekleyerek dünyasal yaşamlarını bir tür haklı mı çıkardıklarını hiçbir zaman anlayamadım. İtalyanların işlerine aklım erdiği kadar belki bunların her ikisi de doğruydu. Ama bir örnek vermek gerekirse, Ubertino Kardinal Orsini tarafından papazlığa getirilip tincilerin en sözü dinlenir kişisi durumuna gelince sapkınlıkla suçlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Oysa aynı kardinal Avignon'da Ubertino'yu korumuştu. Ama bu tür işlerde olduğu gibi bir yandan Angelo ve Ubertino öğretiye uygun olarak vaaz verirken, öte yandan basit insanlardan oluşan büyük yığınlar onların vaazlarını benimsiyorlar ve her türlü denetimin ötesinde ülkenin dört bir yanına yayılıyorlardı. Böylece İtalya bu yoksul yaşam Fraticelli ya da rahiplerince istila edildi. Daha o zaman tinci üstadlarla onları tarikatın dışında yaşayan, dilenerek ve hiçbir mala sahip olmaksızın ellerinin emeğiyle günü gününe yaşayan basit izleyicilerini birbirinden ayırmak güçtü. Bunlar halkın şimdi Fraticelli dediği Pierre Coulieu'den esinlenmiş Fransız Bekartlara benzeyen rahiplerdi. Dipnot. Bekartlar, 12. yüzyılda erdenlik ve feragati öngören Liegeli Begni izleyenler, sonradan Fransisken ve Dominikenlerle birleşmişlerdir. 5. Celestinus'un yerine 8. Bonifatius geçti. Bu papa tincilere ve genel olarak Fraticelli'ye çok az hoşgörü gösterdi. Ömrünü dolduran 100 yılın son yıllarında Firma Cutella denen bir kararname imzalandı. Fransisken tarikatının sınırındaki Bizoki denen serseri gezgin dilencileri, tincilerin kendilerini ya da tarikat yaşamını yadsıyarak inzivaya çekilenleri bir kalemde suçluyordu. 8. Bonifatius'un ölümünden sonra tinciler, onun ardıllarından bu arada 5. Clemens'dan tarikattan barışçıl bir biçimde ayrılmak için izin almaya çalıştılar. Kanımca bunu başaracaklardı ama 22. Ioannes'in gelişi onların bütün umutlarını kırdı. Ioannes, 1316'da seçilir seçilmez Sicilya kralına bu rahipleri ülkesinden kovması için mektup yazdı. Çünkü birçoğu oraya sığınmıştı. Ioannes de Angelus Clarinus ile Provence tincileri zincire vurdurdu. Bu kolay bir girişim olmasa gerekti. Ruhani mecliste birçok kimse karşı çıktı. Gerçek şu ki Ubertino ve Clarinus tarikattan ayrılma izini sağlamayı başardılar ve biri Benediktenler, öteki Celestinus yanlılarınca kabul edildi. Ama yaşamlarını serbestçe sürdürenlere Ioannes acımasız davrandı. Onları Engizisyonca kovuşturttu ve çoğu yakıldılar. Ancak Ioannes, kilise otoritesinin temellerini tehdit eden Fraticello'ların zararlı otlarını yok etmek için onların inançlarını dayandırdıkları ilkeleri mahkum etmek gerektiğini anlamıştı. Bunlar İsa'nın ve havarilerinin ne kişisel ne de ortaklaşa hiçbir malları olmadığını öne sürüyorlardı. Papa ise bu düşünceyi sapkın bir düşünce olarak mahkum etti. Şaşırtıcı bir şeydi bu. Çünkü bir papanın İsa'nın yoksul olduğu düşüncesini niçin sapık bulduğunu anlamak olanaksızdı. Ama daha bir yıl önce bu görüşü öne süren Perugia'daki Fransisken Genel Kurulu'nun başkanının görevine son verilmişti. Böylece papa birini mahkum ederken ötekini de mahkum etmiş oluyordu. Daha önce de söylediğim gibi bu kurul, imparatora karşı papanın yürüttüğü savaşıma büyük zarar veriyordu. İşin gerçeği buydu. Böylece bundan sonra ne imparator ne de Perugia hakkında hiçbir şey bilmeyen birçok Fraticelli yakılarak öldürüldü. Ubertino gibi söylence olmuş bir kişiye bakarken bunları düşünüyordum. Üstadım beni onunla tanıştırmış, yaşlı adam sıcak, neredeyse ateşli eliyle yanağımı okşamıştı. Bu elin dokunuşuyla bu ermiş insan hakkında işittiklerimi ve Arbor Vitae'nin sayfalarında okumuş olduğum şeylerin çoğunu anlamıştım. Paris'te okumasına karşın Tanrı bilimsel kuramlardan çekilerek kendisinin tövbekar Magdalena'nın kimliğine girdiğini kurduğu sıralarda daha gençliğinden başlayarak onu yakıp tüketmiş olan gizemsel ateşi anlıyordum. Sonra onun kendisine gizemsel yaşamın zenginliklerini ve haça tapmayı öğreten Folignolu Azize Angela ile kurduğu yoğun ilişkileri ve üstlerinin vaazlarının ateşliliğinden kaygıya kapılarak onu Verna'ya çekilmeye zorlamalarının nedenini anlıyordum. Çizgileri kardeşçe derin tinsel duygu alışverişinde bulunduğu ermiş kadınlarınki gibi yumuşak olan o yüzü inceliyordum. Onun 1311'de Viyana Genel Danışma Kurulu, Exivi de Paradiso kararnamesiyle tincilere düşman olan üst düzeydeki Fransiskenleri görevlerinden uzaklaştırdığı zaman daha sert bir yüz takınmış olması gerektiğini sezinledim. Bu başkaldırı şampiyonu bu kurnazca uzlaşmayı kabul etmemiş, alabildiğine katı ilkelere dayanan ayrı bir tarikatın kurulması için savaşmıştı. O zaman bu büyük savaşçı savaşı yitirdi. Çünkü o yıllarda 22. Ioannes, aralarında Ubertino'nun kendisinin de bulunduğu Pierre Coulon'un izleyicilerine karşı bir Haçlı seferi açmış, Narbona ve Bizers rahiplerini mahkum etmişti. Ama Ubertino, Papa'nın yüzüne karşı da arkadaşının anısını savunmakta duraksayamamış, Papa ise daha sonra ötekileri mahkum etmiş olsa da ermişliğine boyun eğerek onu mahkum etme yürekliliğini gösterememişti. Tersine bu vesileyle ona Cluny tarikatına girmeyi önce öğütleyerek sonra buyurarak bir kurtuluş yolu önermişti. Dipnot: Cluny, 11. yüzyılda Orta Fransa'nın doğusunda Cluny kasabasında bir grup Benedikten tarafından kurulmuş olan tarikat. Görünürde öylesine savunmasız ve kolay incinebilir olan Ubertino, papalık sarayında kendisine koruyucular ve bağlaşıklar bulmakta da aynı ölçüde yetenekli olsa gerek. Gerçekten de Flandre'daki Gemblah Manastırı'na girmeye razı oldu. Ama oraya hiç gitmediğine ve Avignon'da kalıp Kardinal Orsini'nin sancağı altında Fransiskenlerin davasını savunduğuna inanıyorum. Ancak son zamanlarda, işitilenler kesin değildi, sarayda yıldızı sönmüştü. Papa bu yabanıl adamı pek bir serseri gibi dünyayı dolaşan sapkın biri olarak kovuştururken o Avignon'dan uzaklaşmak zorunda kaldı. Bundan sonra William ile başrahip arasındaki konuşmadan onun şimdi bu manastırda saklandığını öğrenmiştim. Şimdi de onu karşımda görüyordum. William diyordu. Az kalsın öldürüyorlardı beni. Biliyor musun? Gece yarısı kaçmak zorunda kaldım. Senin ölümünü isteyen kimdi? Ioannes mi? Hayır. Ioannes beni hiçbir zaman sevmedi ama bana hep saygı duydu. Gerçekten 10 yıl önce Benedikten tarikatına girmemi öğütleyerek yargılanmaktan kurtulmam için bir yol gösteren odur. Böylece düşmanlarımı susturuyordu. Uzun uzun dedikodu yaptılar. Bir yoksulluk öncüsünün böylesine zengin bir tarikata girmesiyle ve Kardinal Orsini'nin sarayında yaşamasıyla alay ediyorlardı. William, bu dünyanın nimetlerine karşı tutumumu bilirsin. Ama Avignon'da kalıp rahip kardeşlerimi savunmamın başka yolu yoktu. Papa Orsini'den korkar, benim kılıma bile dokunamazdı. Daha 3 yıl önce elçi olarak Aragon kralına gönderdi beni. Peki sana kötülük etmek isteyen kimdi? Herkes. Piskoposluk. 2 kez öldürmek istediler beni. Susturmak istediler. 5 yıl önce ne oldu biliyor musun? Narbonalı Bekartlar 2 yıl önce hüküm giymişlerdi. Berengario Talloni, yargıçlardan biri olmasına karşın papaya başvurmuştu. Güç anlar doğanlar. Yohannes daha o zaman tincilere karşı 2 buyruk çıkarmıştı. Cesenalı Michel bile boyun eğmişti. Michel dedim de, o ne zaman geliyor? 2 güne kadar burada olacak. Michel, onu görmeyeli çok oldu. Şimdi farkına vardı, ne istediğimizi anlıyor. Perugia Ruhani Meclisi bize hak verdi. Ama o zaman daha 1318'de papaya boyun eğdi ve ona karşı direnen Provenseli 5 tinciyi onun eline teslim etti. Yakıldılar William. Ah, korkunç bir şey. Başını elleri arasında sakladı. Peki Talloni'nin başvurusundan sonra ne oldu diye sordu William. Yohannes davaya yeniden bakılmasını istemek zorundaydı, anlıyor musun? Bunu yapmak zorundaydı. Çünkü ruhani mecliste de kuşkuya düşmüş kimseler vardı. Ruhani meclisteki Fransiskenler arasında da 200'ler, riyakarlar, kiliseden alacakları bir tahsisat karşılığında kendilerini satmaya hazır adamlardı. Ama kuşkuya kapılmışlardı. O zaman Yohannes benden yoksulluk üstüne bir yazı kalemi almamı istedi. Güzel bir şey oldu William. Tanrı gurur duyduğum için beni bağışlasın. Okudum. Michel gösterdi bana. Bocalayanlar oldu. Kendi aramızda da. Akutania eyalet papazı, San Vital kardinali, Kaffa piskoposu. Budalanın biri dedi William. Ruhu şad olsun. 2 yıl önce Tanrı'ya kavuştu. Tanrı hiç böylesine merhametli olmamıştır. Konstantinopolis'ten gelen yanlış bir haberdi bu. Hala aramızda. Heyet üyesi olduğunu söylüyorlar. Tanrı bizi korusun. Perugia Ruhani Meclisi'nin gözdesi ama dedi Ubertino. Doğru. Her zaman düşmanlarının en iyi savunucuları olan insanlar soyundandır o. Doğrusunu söylemek gerekirse dedi Ubertino. O zaman bile davaya pek yararı olmuyordu. Sonunda hiçbir şey çıkmadı. Ama hiç değilse sapkın düşünceli olarak ilan edilmemişti. Bu da önemliydi. Bu yüzden ötekiler beni hiç bağışlamadılar. Bana zarar vermek için her yolu denediler. 3 yıl önce Ludwig Yohannes'i sapkın ilan ettiği zaman benim Sachsenhausen'de olduğumu söylediler. Oysa hepsi de o Haziran'da benim Avignon'da Orsini'nin yanında olduğumu biliyorlardı. İmparatorun bildirisinin bazı bölümlerinin benim düşüncelerimi yansıttığını öne sürdüler. Ne çılgınlık. Pek de çılgınlık değil dedi William. O fikirleri ben vermiştim ona. Senin Avignon'daki bildirinden çıkarmıştım onları. Bir de Colu'nun birkaç sayfasından. Sen mi diye bağırdı Ubertino şaşkınlıkla. Neşe arası. Öyleyse bana hak veriyorsun. William tedirgin görünüyordu. O sırada imparator için iyi düşüncelerdi bunlar dedi kaçamaklı. Ubertino ona kuşkuyla baktı. Ha, ama onlara gerçekten inanmıyorsun değil mi? Anlat dedi William. O köpeklerden nasıl kurtulduğunu anlat. Ah evet köpekler William. Kuduz köpekler. Biliyor musun? Bonagrazia ile bile savaşmak zorunda kaldım. Ama Bergamo'lu Bonagrazia bizden yana. Şimdi öyle. Onunla uzun uzun konuştuktan sonra ancak o zaman ikna oldu ve Et Conditorem Canoum'a karşı çıktı. Papa da onu 1 yıl tutuklattı. Şimdi ruhani meclis üyesi bir arkadaşıma yakın olduğunu işittim. O kamlı William'a. Onu pek tanımam, hoşuma gitmiyor. Heyecansız bir adam. Yalnız kafa. Hiç yürek yok. Ama güzel bir kafa. Belki ama onu cehenneme götürecek. O zaman onu gene göreceğim orada. Mantık üstüne tartışacağız. Sus William dedi Ubertino. büyük bir sevgiyle gülümseyerek, "Sen o filozofların hepsinden daha iyisin. İsteseydin..." "Neyi?" 8. ayrımın sonu, sayfa 94, devamı 9. ayrımda.